Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Hanımefendiler, beyefendiler, kelimenin ham anlamıyla podcast serimize hoş geldiniz. Bize ilk defa kulak verdiyseniz ne iyi ettiniz. Taze serimizin müdavimlerindenseniz sizi pek severiz, lütfen bunu da biliniz. Çünkü sanki bir topluluk oluşturmuşuz gibi hissediyoruz. Bu hissi oluşturan şey ise takdir ve beğenilerin yanı sıra eleştiri ve kınamalar da almamızdır. Örneğin, türküler ve silahlardan bahsettiğimiz bir önceki kaydımıza dair bazı şikayetler aldık. Eskilerde silah, şimdilerde tüh terbiyesiz bir anlama gelen, Y ile başlayıp K ile biten 5 harfli bir kelimeden bahsetmiştik o kayıtta. Her ne kadar etimolojik bir gerçekliği ele alıyor olsak da, malum kelime öyle her yerde ele alınabilecek bir kelime değil. Kabul etmek lazım ve bazı sonuçlar doğurmuş, kulağımıza kadar geldi. Efendim, iki prens, bir prenses evladı ve hanım sultan eşiyle birlikte İzmir'den Çiğli'ye doğru hususi araçlarında yol almakta ve o sırada hoşça vakit geçirmek arzusuyla podcast'imizi dinlemekte olan A.G. parantez içerisinde 41, çok geçmeden yanlış bir karar verdiğini fark eder. Yıllardır beğenerek takip ettiği yarışma programının sonucusu, ailece dil ve kültür üzerine tatlı bir sohbet dinlemek arzusuyla açtıkları bu podcast'te aniden ve fütursuzca bir organın argodaki adının kökenine iniverir. Hanım sultanın nidaları, prensesin ve prenslerin kıkır kıkır kıkırdamalarıyla dikkati dağılan A.G. parantez içerisinde 41, arabanın sağ tekerleğini hafiften mıcıra kaçırır. Allah korusun. Allah korusun. Sayın A.G. parantez içerisinde 41 beyefendi, bana sövdüğünüzü de itiraf ettiğiniz samimi mailinizde şöyle bir uyarıda bulunmuştunuz. O tip kelimelerden illa bahsedecekseniz, kelimeden hemen önce değil, konuşmanın başında uyarınızı yapın demiştiniz. Haklıydınız efendim. Ama şunu da belirtmek isterim ki, o tip kelimelerden illa bahsetmek gibi bir hevesim yok. Ve bu işe girişirken de dur bir podcast serisi yapayım, el alem bana iyice bir sövsün gibi hayallerim de olmadı. Uygun bulursanız bunu da kenara koyuyorum ve uyarınızı dikkate alarak kendi uyarımı yapıyorum. Dikkat, dikkat. Değerli kulaklık kullanmayanlar. Bu içerikten çocuklarınızı sakınınız. Yanlış anlaşılmasın. Küfür kıyamet bir kayıt hazırlamadık elbette. Aksine 23 Nisan'ın ilhamıyla yola çıktım. Çocuğa dair kelimeleri ele aldım ama bazısında kala kaldım. Çünkü güzel Türkçemizdeki çocuğa dair bazı kelimelerin hikayeleri çocuk sevgimizi tekrar gözden geçirmemizi gerektirecek kadar çetrefilli. O yüzden yakınınızda bir kulaklık yok fakat bir ufaklık varsa ya bir kulaklık bulun ya da ufaklığı yanınızdan uzaklaştırın. Gerekirse verin eline tableti, gönderin arka odaya keratayı. Duymasın bunları. Biz de kerata kelimesinden başlayalım. Küçüklere sevgiyle söylenen bu sitem sözünün karanlık geçmişini kurcalayalım. Ela uca sığmaz küçük kız çocuklarına cimcime deriz. Cimcime, ufak ve tatlı bir karpuz türünün adıdır. Ela uca sığmaz küçük oğlan çocuklarına da kerata deriz. Keratanın birkaç farklı anlamı vardır. Sanırım ayakkabı çekeceği anlamına geldiğini hemen herkes bilir. Bilmeyen de öğrenirse çok şaşırmaz. Öyle miymiş der geçer. Kerata kelimesinin asıl şaşkınlık yaratan anlamı, Türk Dil Kurumumuzun güncel Türkçe sözlüğündeki ilk tanımlamasındadır. Şöyle yazıyor efendim. Kerata, iki nokta üst üste, karısı tarafından aldatılan erkek.
Ha?
Yani çok affedersiniz ama bildiğiniz boynuzlu. Evet. Sabiha Sübyan'a, çoluğa çocuğa karşı az biraz sitem içeren sevgi sözü olarak kullandığımız kerata tabirinin eş ve yakın anlamlı karşılığı boynuzludur. İşin fenası, seni gidi kerata kalıbındaki gidi sözünün anlamı da aşağı yukarı aynıdır. Seni gidi kerata, seni katmerli boynuzlu gibi yani. Hatta tıpkı kerata gibi daha çok çocuklar veya yaşı küçük kimseler için kullanılan köfte hor tabiri de bu rezaletin bayrak taşıyanıdır efendim. Köftenin türediği Farsça kökenli kufta, çiğnenmiş demek. Hor ise yiyen anlamına geliyor. Yani çiğnenmiş olanı yiyen. Ahmet Vefik Paşa da Lugat-ı Osmanisi'nde köfte hor için şöyle yazmış. Karısının zinasını kabul eden erkek. Hatta 1499 yılından önceki Osmanlı kanunnamelerinden de şöyle bir örnek vermiş. Dönemin diliyle okumaya çalışayım. Eğer zinayı avret itse, eri cürmin vire. Gani olsa ve kabul ederse, 100 akça koftehorluk vire. Kanun efendim bu kanun. Diyor ki, kadın birden fazla kez aldatırsa ve köftehorun da rızası varsa devlete 100 akçe verecek. Devlet-i Aliye'ye bakın siz. Neyse, oralara pek girmeyelim. Zaten beni asıl dehşete düşüren kısım bu galiz küfürlerin sanki sevgi sözcükleriymişçesine küçücük masumların gözlerinin içine baka baka sarf edilmesi. Bunun altında yatanı birazdan dürtükleriz. Ben şimdi sizleri tekrar kerata kelimesine davet ediyorum. Çünkü orada fikrinizi almak istediğim ilginç bir husus var. Etimolojiyle az buçuk haşır neşir olmuş birçok kişi keratanın Yunanca keratos yani boynuz sözünden türediğini bilir. Keza boynuz, tırnak ve saçın öz maddesi olan keratin de aynı kökten gelmektedir. Bu durum aslına bakarsanız keratanın ayakkabı çekeceği anlamını da açıklıyor. Çünkü eskiden ayakkabı çekecekleri hep boynuzdan yapılırmış. Mesela çekeceğin İngilizce adı da shoehorn, ayakkabı boynuzu. Demek ki konunun temelinde boynuz var. Peki bu boynuzları haylaz çocukların ve o makus kadere dolanan erkeklerin kafasına kimler ve neden takmışlar? Bazısı diyor ki bu şeytana bir göndermedir. Olabilir. Peki bu göndermeden doğan acaba hem haylazı hem deyyusu sevgiyle kucaklar mı? Küçük ihtimal. Bana soracak olursanız daha derinlere inmek lazım. Yunanca'nın derinlerine. Ta ilk şehir devletlerine. Ege kıyılarında yükselen bu antik zamanın tüzel varlıkları esen rüzgarların sayesinde mütevazı çiftçileri acar tüccarlara çevirmişler. Antik zamanda da anaerkil olan yani ne bileyim gibi bir hallere girmişler. Yol inşa etmişler, hastane inşa etmişler, okul inşa etmişler, en sonunda da toplum inşa etmişler. Fakat iç taraflarda, denizden, kıyıdan uzaklarda, kutsal geyik motifinin sadece bir motif olmadığı yerlerde halen avcı toplayıcı, valideci anacı bir hayat sürüyormuş. Bulgular, o yaşam tarzının içinde belirli bir hiyerarşik düzenin varlığına işaret etmiyor. Aksine kolektif, eşitlikçi, hatta kazılardan çıkan heykel ve küçük figürlere bakacak olursak, kadının daha oturaklı olduğu bir ahenkten söz ediliyor. Sınırları olmayan bir yaşam tarzı bu. Ama dar alanda kısa paslaşarak hayatta kalınıyor. Öyleyse Anadolu'da da anaerkilliğin birçok varyasyonu yaşanmıştır diyebiliriz. Mesela polyandri, çok kocalılık. Yani bir kadının çok sayıda erkekle evli olması veya erkek kardeşlerin tek bir kadınla evlenmesi durumu Anadolu'da asla yaşanmamıştır diyemeyiz. Diyen çıkarsa da şu yarı cahil halimle tartışırım. Hem de argümanlarımdan biri yedi kocalı Hürmüz olur. Neyse efendim, coşmayalım. Hadi bu teorilerin ışığında gelin bir kurgu oluşturalım. Ege kıyılarındaki bir şehir devletinde yükselen medeniyetin yıldız mesleğini icra eden zengin bir tüccarla sohbet ettiğimizi hayal edin. Tam bir tüccar. Bırakırlar yapar, bırakırlar geçer, bırakmazlarsa da bir yolunu bulur. Geçenlerde deri fiyatları tavan yapınca o geyikli vadideki kabilenin bütün derilerini iki avuç boncuğa yarım çuval tuza almış. Bir de ne diyor biliyor musunuz? O geyik eti yiyen, geyik derisi giyen, boynuzluyla da süslenen tuhaf adamların üçü beşi bir kadınla evleniyorlarmış. Çocukların soyunu da kadına bağlıyorlarmış. Vallahi ben tüccarın yalancısıyım. Bir de isim takmış onlara Keratas diyor. Boynuzlular. Pis herifin teki ya bu tüccar. Genç çırağının karısı bir Spartalıyla kaçmış. Bu da onlar gibi kerata oldu diye oğlanın kafasına geyik boynuzu takmaya kalktı. Karaktersiz. Ne dersiniz sevgili dinleyenler? Bu kadar karaktersizi o zamanlarda da yaşamış mıdır? Eğer yaşadıysa emin olun, küçüğüne sevgi gösteriyormuş gibi küfür etmeye yarayan bu tabir tam da böyle bir hikayeden doğmuştur. Aranızdan illaki bu hikaye bana biraz zorlama geldi diyenler çıkacak. Ve bunu diyenlerin de haklılık payı var. Zaten amaç çocuğa kendinden yaşça küçük olana karşı takınılan garip hal ve bu halin dildeki yansımalarını ele almaksa antik Yunan'a kadar uzanmaya da pek gerek yok sevgili dinleyenler. Örnek çok. Zebil. Şimdi küçük bir ara verelim. Çok bekletmeden konumuza geri dönelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Buyurun, afacan kelimesine bir bakalım. Türkoloji literatüründe afacan sözcüğünün üzerine iki köken bilgisi denemesi bulunmakta. İlki, aceleci anlamına gelen ivecen kelimesinden türediği yönünde. Tek sorun, eski Anadolu Türkçesinde ve Türk dili tarihinde ivecen diye bir sözcük yok. Cen, can şeklinde bir ek de yok. Bu tip kelimelere hayalet kelime deniyor. Üstelik bu sözcüğün analojisiyle de yine dil devrimi döneminde bir hayalet ek ortaya çıkarılmış. Arapça müşfik sözcüğünün karşılığı olarak sevecen kelimesi türetilmiş. Sonra da gülecen, sonra da bilecen. Ama güleç ve bilgiç kadar tutmamış tabii ki o kelimeler. Bu da ispatlıyor ki afacan ile ivecen ne fonetik yani ses bilgisel, ne semantik yani anlam bilgisel, ne de kronolojik bakımdan uyumlu değil. O zaman geriye tek görüş kalır. O da yine Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmanisi'ndeki afeti can tanımlamasıdır. Afacan eşitmiş afeti can. Yani Ahmet Vefik Paşa yaramaz çocuğu can belası diye tanımlamayı uygun görmüş. Fakat gel gelelim, afeti can tabirinin haylaz veletler için kullanıldığı pek vaki değil. Aksine Türk şiir dilinde afeti can insanı aşk belasına düşürecek derecedeki güzeller hakkında kullanılan bir tabir. Dil verme gamı aşkı ki aşk afeti candır. Aşk afeti can olduğu meş'ûr-ı cihandır. Aşk afeti can olduğun andan bilirem kim, her kimse ki aşıktır, işi ah-ı figandır, diyor Fuzuli. Ve fark ettiğiniz üzere ortalıkta pek yaramaz çocuklar dolaşmıyor. Bu karmaşanın içindeyken neyse ki imdadımıza Profesör Doktor Sayın Hatice Şirin'in yazdığı bir makale yetişiyor. Ve bizi tarihin en orijinal adamlarından birine yönlendiriyor. Evliya Çelebi'ye. Seyahatnamenin birkaç yerinde geçen Mergi Mefecan, Mergi Afacan ve nihayet Afacan tabirlerine dayanarak Evliya'nın bu kelimeyi bizzat üreten kişi olduğunu söylüyor Sayın Şirin Hoca. Tıpkı kelelaka tabirinin Ferhan Şensoy, gerzek sözcüğünün Ayşen Guruda ve Maganda'nın Nuri Kurtçebe tarafından üretilmesi gibi. Sağ olun Profesör Doktor Hatice Şirin. Sayenizde aydınlandık. Fakat bir taraftan da yine içimiz karardı. Çünkü afacan sözcüğüne ilham veren mergim efecan tabirinin aşağı yukarı ani ölüm anlamına geldiğini öğrendik. Yahu bizim bu çocuklarla alıp veremediğimiz nedir? Bakınız bir diğer örnek. Yumurcak. Ağza da ne tatlı, ne yumuşacık oturuyor değil mi? Yumurcak. Yumurcak yavrum benim diye bir film vardı. Sevecenliğin zirvesini anlatır o film. Peki efendim, yumurcağın asıl anlamı nedir? Veba hastalığına yakalananların kasıklarında çıkan çıban. Sayın dinleyenler, amacım iyice içinizi burmak değil. Fakat lütfen metaforu kaçırmayınız. Şimdilerde sempatik bir kelime yumurcak, evet, ama ortaya çıkışı şöyle. Çocuk yaramazlık yapıyor, ebeveyn sinirleniyor ve yumurcak diye azarlıyor evladını. Çocuğunu neye benzetiyor? Kasığında çıkan çıbana. Çocukken birkaç kez mikrop diye azarlandığım olmuştu. Nefret ederdim o sözden. Küçücüksün ve zararlısın diyorlar bana diye. Yumurcağın yanında iltifat gibiymiş. Küçük ve zararlı demişken haşarıyı da es geçmeyelim. Haşarı, haşere ile aynı kökten geliyor. Çok hareketli, yerinde duramayan, zapt edilmesi güç çocuklara yönelik bir söz. Haşere ise malum, börtü böcek. Her türlü zararlı ve rahatsız edici küçük yaratık demek. Bakınız yine çok uzağa gidemedik. Yine küçük, yine zararlı. Haşarının da, haşerenin de kökü Arapça hışırdan türemiş. Hışır, bizdeki hışır hışır gibi bir şey. Hareketli ve kalabalık anlamında. Aynı zamanda mahşer kelimesinin de kökü hışır. Bu da bana şunu anlatıyor ki, haşarı sözcüğü büyük ihtimalle kalabalık bir ailede doğmuştur. Doğum kontrolü nedir bilmeyen anne babadan biri, bir evin içine doldurdukları organize kaosa bakıp muhtemelen şöyle demiştir. Biz ne yaptık ya böyle haşır uşur? Aa öyle deme, bence cıvıl cıvıl. Ama bağırıyorlar bağır bağır. Hayır, bence konuşuyorlar bıcır bıcır. Hele şu küçükler sürekli kımıl kımıl. Büyük oğlan sigaraya başlamış fosur fosur. Malımızı mülkümüzü, gençliğimizi yediler çatır çatır. Afiyet olsun. Önemli olan onların istikbali, gerisi ıvır zıvır. Bizim anamız babamız da aynı şeyi söyledi. Ama bak, tam takır kuru bakır. Ne yapalım? Kullanma kılavuzuyla mı geliyor bu çocuklar? Çok konuşma, kopyala yapıştır. Kendi içimde şiddetli geçimsizlik yaşadım, kusura bakmayın. Neyse, söylenecek son bir şey var. Şöyle bitirebiliriz. Özür dileriz. Nesiller boyu küfürü, hakareti, sevgi sözcükleri gibi çocuklarımıza söylediğimiz için onlardan özür dileyebiliriz. Ama bunu yapacak nesil biz miyiz? Bilemiyorum. Bizde o cesaret var mı? Çıkıp karşılarına, gözlerinin içine utanmadan bakarak çocuklar diyebilir miyiz? Çocuklarımız, istikbalimizin, geleceğimizin teminatı, şahsi istiklalimizin, kişisel bağımsızlığımızın tahribatı, yarınımızın umudu, bugünümüzün sükutu, yaşama sevincimiz, ömür törpümüz, çocuklarımız. Sizi seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz ama bir yere kadar. En büyük sorun da bu zaten, o yer tam belli değil. Evlat kokusu cennet kokusu diye hadis var. Evladın mı var, derdin var diye atasözü. Haliyle kafamız karışıyor. Bazen yavrum, balam, çağım, anasının kuzusu diye hitap ediyoruz size. Bazen kopil, gobel, uşağım, tekne kazıntısı diye. Bala kuş yavrusu, çağa domuz yavrusu, kopil, gobel, köpek, uşak da ufak demek. Bazısı tatlı, bazısı kekremsi çıkıyor ağızlarımızdan. E kulaklarımıza da öyle girdiler de ondan. Yani diyeceğim, birbirimizden farklıyız ama o kadar da farklı değiliz bence. En azından X, Y, Z, Alfa diye üretim serisi gibi kategorilere ayrılacak kadar farklı değiliz. Öyle miyiz? Bilemiyorum. Bildiğim şey, birine 40 defa Z dersen Z olur. Birine sürekli, mütemadiyen, aksatmadan sen, ben merkezci, bireysel, internet üzerinde sosyalleşen, kolay sıkılan birisin derseniz o kişinin aksi yönde bir karakter geliştirmesini bekleyemezsiniz. Veya birini sürekli sen hızlı ve analitik düşünebilen birisin diye överseniz o kişi durup da ben ne yapıyorum diye düşünmek için bir dakikasını bile ayırmaz. Bu da hiç iyi olmaz. Hele ki o kişi doğumundan itibaren Z gibi bitişi simgeleyen bir harfle damgalanmışsa. Peki ya mini mini alfalar? Sizi bekleyen daha büyük bir çukur var. Aman düşmeyin oraya çocuklar. Sizin alfa hani o lider, önder olan alfa değil bir defa. Zaten o alfaların nesli bir süre önce tükendi. Tükenmediyse de nerede olduğu belli değil. Evet, alfa olduğunu iddia edenler halen var. Görüyoruz ve gül gül ölüyoruz. Bana soracak olursanız son alfa 1938'in Kasım'ında Dolmabahçe Sarayı'nda hepimizin gördüğünden daha uzağını görmüş olan gözlerini yumdu. Sonra ölmedin, ölemezsin diye marşlar okundu. Bir buçuk nesil kendini böyle avuttu. En sonunda da herkes bilsin ve kabul etsin ki gerçek anlamıyla öksüz kalanlar bizler olduk. Bizler. Yalancı alfaların ve kıtıpiyoz sigmaların peşine takılan sikkolar. Ağzımı bozduğum için çok özür dilerim. Aslına bakarsanız otosansür uygulayacaktım ama yapamadım. Kendi neslimi tanımlayacak daha yumuşak bir cümle bulamadım. Boomer'ını, X'ini, Y'sini bilemem. Benim bahsettiğim postuyla, protosuyla Özal kuşağı. Ekrandan gözümüze uzatılan kalem, First Lady'nin teybe koyduğu kaset, davulu yırtarak çıkan Jaguar. Hey gidi günler hey. İşte o günler bizim öğretmenimiz olan günler. Okuttu, öğretti, bizi var etti. Sonra da kurda kuşa ikram etti. Önce bir apolitik olalım dedik. Sonra coştukça coştuk. Nihayetinde iktidarı bırak, muhalefeti bile doğru düzgün eleştiremeyen insanlara dönüştük. Yani bizde kafalar karışık çocuklar. Bize pek kulak asmayın. Zaten asmıyorsunuz da. Hatta bazen bir kısmınızın gözlerinde öyle bakışlara rastlıyorum ki şunlar bir ölse de yolumuza baksak der gibi. Şu kadarını söyleyeyim, avucunuzu yalarsınız. Evet, yeni nesil geldi. Bize de fedakarlık yapmak düşer ama o kadar da değil. Tıp gelişti, daha uzun süre buradayız. Fark ettiyseniz suyun başını kesen sermaye sahipleri de aynı fikirde. Artık eskisi gibi reklamlarda sadece gençlere temayül yok. Biz pörsükleri de yepyeni bir hayata çağırıyorlar. Artık yetişkin bezi reklamlarında bile minare yıkılmış mihrap yerinde ablalar arz-ı endam ediyorlar. Altıma kaçırıyorum ama hala giderim var der gibi şuh bakışlar atıyorlar objektiflere. Sonra botokslu abiler amcalar ışıl ışıl kıyafetlerle billboardları süslüyor. Umre'ye gidip ihram şart tavaf rükün dolaşacak model YOLO kafasında geleceğe umutla bakıyor artık. Bakar da siz karışamazsınız. Elinizden gelen bir şey varsa bir zahmet kendinizi de bizi de kurtarın. Tembellik, miskinlik ve umutsuzluk içinde kimseleri beğenmeyerek beklediğimiz o lider sizin nesilden çıksın artık. Ya da sizin nesil tüm insanlığa liderlerin peşinden koşmak zorunda olmadığımızı anlatsın. Bu dünyaya toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerinin bertaraf edilebileceğini öğreten nesil olsun sizin nesil. Olsun be çocuklar. Ne olur olsun. Bize bir örnek lazım diyorsanız da ne olur kusura bakmayın. Hele bizim nesile hiç bakmayın. Adapazarlı Sedat'ın dediği gibi 40'ın üstü nanay. Ama biraz önce bahsettiğim o son alfayı hatırlıyor musunuz? Aman ha, onu göz ardı etmeyin. Çünkü o egemenliğin, hükümranlığın, hakimliğin bayramını çocuklara adayacak kadar olup bitenin farkındaydı. 23 Nisan'ınız kutlu olsun canlarım benim. Size söylüyormuş gibi yaptım. Biz anlayalım, annenizle, babanızla, abinizle, ablanızla, dedenizle, ninenizle, amcanızla, halanızla, teyzenizle, dayınızla, hatta aranızdan sıyrılan bazı büyümüş de küçülmüşlerle bir sonraki kaydımızda tekrar buluşalım. O gün gelinceye kadar kendinize iyi bakınız, hoşça kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.